Üçüncü ayrım, sayfa 31. Yağmur büyük damlalarla cama vuruyor. Yüreğimde. Şimdi nasılsa öyle. Dayanılmaz bir acı. Bilincimde hala silinmeyen bir bulanıklık bırakan o günkü gibi ama o müzik çalmıyor. Nevit yok. Artık geri dönmeyeceğim. Sevdiğim, hep görmek istediğim, ne zaman düşünsem bu dayanılmaz dünyaya katlanmamı sağlayan bir anı bulduğum ölülerle bir de yaşayan ama hiç görmek istemediğim insanlarla dolu bu kentte kalacağım. Herhalde çok üşüyerek, hep yalnız uyuyarak, bekleyerek. Orada günlerimi yarı karanlık bir bodrumda geçirdim uzun zaman. Kalmak istediğim başka bir yer yoktu. Bana ait bir geçmiş, şimdi hepsini yeniden hatırlayarak tanımlanmaz bir boşunalık duyduğum görüntüler yoktu. Yüksek sesle çalan müzik, yapay ışık altında tuhaf biçimler alan duman, kahve araları, yeniden çalınan bölümler, yeniden dinlenen parçalar, süslü işaretlerle dolu kağıtlar. Çalgının sesi o renkli kablolardan hiç anlayamadığım bir sürü düğme ve gölgeden, ışıklardan oluşan makinelerden geçiyor. Sonra dinleyince benim çaldığım ses bu değil diyorum. Ama orada çalsam da çalmasam da gün boyu oturmayı seviyordum. Sabahları kentin donuk ışıkta aldığı görünümleri izlerdim. Penceremin önünde oturup kahvemi, sigaramı içerken yüksek pencereyi diklemesine kesen ve yarısını kaplayan bir gökdelenin dışında kalan alana, yayılmış gökyüzüne, dağılan gri bulutlara bakardım. Sonra dışarı çıktığımda soğuk yüzüme vurur, beni biraz olsun günün başlangıcındaki o anlamsızlıktan kurtarırdı. Yürüyerek oraya giderdim. Herkesten önce elimde siyah çanta, biraz sonra yeniden başlayacağımız ve asla istediğimiz gibi olmayacak parçaları denemeye hazırdım. Rainer, sevgili dostum, o karanlık bodrumdan çıkıp kentin ışıltılı yazılardan, renkli cam mekanlardan, araba seslerinden oluşan akşamında yürürken zaman zaman bana döner şöyle derdi. Ne demek istediğini anlamıyorum. Bu çıkardığım seslerin onunkilerle çakışmadığı anlamına mı gelirdi, yoksa benim tümüyle imkansız bir buluşma isteğim anlamına mı, bilemiyorum. Seslerden ya da sözcüklerden oluşan cümlelerimin kimseye ulaşmasını beklemiyordum zaten. Geride, çok uzakta, hallaçların seslerini, udları, büyük bahçelerin dinginlerini bırakmıştım. Aklıma gelen çığlıklar vardı. Öğrendiğim ve unutmak istediğim ses dizileri. Bütün istediğim yaşamın üstüne kurduğum, kurabileceğimi sandığım şey unutmaktı. Bana bu dünyayı, uzaktaki ülkemi, geçmişimi, dayanılmaz bir acıyla beklenmedik bir anda yüreğime saplanan o görüntüleri, herhangi bir anı, herhangi bir akşamüstünü, herhangi bir konuşma biçimini, yüzleri, her şeyin geçip gittiğini, geri dönülmez biçimde yitirildiğini, bundan sonra başlanacak hiçbir şey olmadığını, nerede ve nasıl bir hata yaptığımı, bu dönülmeyen noktanın başlangıcını asla bulamayacağımı unutmak istiyordum. Orada kulakları tıkadığımda yalnızca o an vardı. Önümdeki işaretleri çözüyordum, dönüştürüyordum. Ötekini dinliyordum. Yeni bir ses, yeni bir sessizlik, yeni bir görüntü oluşturmaya çalışıyordum. Yaşamımda yapamadığım şeyi müzikte yapabilirmiş gibi. Günün birinde geri döneceğimi, yeniden burada, bu odada oturacağımı, üstelik çok kısa bir sürede, sonsuza dek hiç görmesem de o eski yüzüyle bir yerlerde kalmasını istediğim Nevit'in ölümünü izlediğimi, kendi yıkımımla bu kentin çöküşünü aynı anda yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Unutmak ve yine de yaşamak mümkün değil. Bunu öğrendim. Burada inanılmaz görünen rastlantılardan biri gibi, başka bir yerde değil, başka biriyle değil, onunla karşılaşıyoruz. Karın çok geç kalktığı, uzun, evlere kapandığımız bir kıştan, yoğun, kişiliksiz kalabalıktan bu ıssız deniz kenarına gelince, ölümcül bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı bilmeyerek, çok yakın bir gelecek için bile hiçbir şey düşünemeyerek, gitmek istekleriyle dopdolu ama gidilemeyeceğini, nedense bunun için çok geç olduğunu bilerek, bir öykü, bir şarkı, çok eski günlerin çocuksu, buruk özlemleri, hayır, o özlemlerin yalnızca anısı artık. Sıcakta kumların üzerinde çok hafif bir esintinin aralıklarla gelişini bekleyerek, bununla bir dış oyun kurgulayarak, gözler kapalı ve güneşin kapalı olduğu gözlerde oluşturduğu tanımsız parlaklıklar. Yalnızca beklemek burada, bir rastlantının her şeyi ve eski, bugünü oluşturan başka rastlantılarla ansızın farklılaştırmasını umarak kala kalmak. Bu yazın duygusu. Orada karşılıyoruz, başka bir yerde değil, başka biriyle değil, birlikte gittiğimiz, birini öldürmeyi kurduğumuz, birbirimizi öldürmeyi aklımızdan ilk kez geçirdiğimiz uçurumun kenarında oturuyorum. Başım dönüyor, yanımda sen varsın. Aşağı bakma, yanımda sen yoksun. Birçok şey hatırlıyorum. Birçok şeyi birbirine karıştırıyorum. Bu yok oluş duygusu güzel. Çok yalnız olmak ve her keresinde ellerimi geriye koyup kendimi çok küçük bir çabayla itebileceğimi, beni kimsenin engelleyemeyeceğini düşünüyorum. Yıllar önce başlayan o azalma duygusu bugüne dek peşimden geldi. Masanın üstünde duran deftere yazılı cümleler, ölümcül bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı bilmeyerek. O tatil kasabasından döndüğünde öğrenmiş, orada gerçekten biriyle karşılaştı mı bilmiyorum. Belki de her şeyi anlamıştı. O, son cümlelerden onun gerçekten de ölmek için orayı seçtiğini, okul yıllarında gittiğimiz, çılgınca güldüğümüz o uçurum kenarında oturduğunu, en iyisinin orada bir an önce her şeyi bitirmek olduğunu düşündüğünü çıkarabiliriz. Ama belki de yalnızca öylesine, sıkıntılı gecelerin birinde, o sıcakta karaladı bu satırları. Belki yabancı, hiç tanımadığı bir kadına bakarak kurguladı hepsini. Bir hastane odasında, sabaha karşı onun ölmesini bekliyorum. Günlerdir bekliyorum, çok yorgunum. Artık düşüncelerimin, duygularımın, günlük gerçekliğin çok dışında olduğunu, şu an böyle bir cuma gecesi, telefonla birbirini arayıp buluşmuş, bir yerlerde eğlenceye gitmiş insanlar gibi birbirini izleyen sözcükleri rahatça bir araya getirebileceğimi biliyorum. Şimdi başka bir yerde olmayı, bir başkasının yerinde olmayı ne çok isterdim. Nevit burnundan, kollarından çıkan boruların içinde akan sıvılarla şişmiş boynu, kızarmış göğsü, tuhaf yüz anlatımıyla uyuyor. Buna uyumak denebilirse, artık burada değil. Kimse onun şu anda nerede olduğunu, nasıl bir şey yaşadığını bilmiyor. Ona bakıp kendi kendime, belki de acı çekmiyordur, belki de unutulmaz güzelliklerdeki düşlerden birine dalmıştır diyorum, inanmadan. Dünden beri beni tanıdığını belli eden bir işaret vermiyor. Bir gece önce soğuk makinalarla dolu bir salondaki çadırın içine soktuklarından beri dışarıyla ilişkisi koptu. O gece bir ara yanına gittim. Beni tanıdı. Nasılsın dedim yavaşça. Söyleyecek başka bir şey bulamadığım için gülümsemeye çalıştı. Sonra gözlerini öte yana çevirerek onu gördüğüm ilk günden beri yaptığı şeyi yaptı. Bir kaşını kaldırarak dudaklarını büktü. Neden böyle oldu der gibi. Bu onunla aramızda yıllarla kurulmuş o incecik ipekten çizginin koptuğu andı. Artık geri dönemeyeceğini biliyorum. O gece yanından çıkarken bana son kez baktığında biliyordum. Bütün güzel anların geride kaldığı, bütün saatlerden nefret ediyorum. Zamanın alay edercesine geçişinden, geride hep artık dönülemeyecek anlar bırakmasından. Elini okşuyorum. Beni gerçekten duyuyor musun? Su içmek ister misin? Bu gece televizyonda bir kadın bir erkek oynuyor biliyor musun diyorum. Ansızın gelen ölümü seviyorum. Sonsuz bir hızla çarpan, alıp götüren ölümü. Oysa şimdi burada onun dirilişini izliyorum. Lanetlenmiş biri gibi yavaş yavaş tükenişini, ölümün gözlerine, ellerine, dudaklarına sızmasını, bütün bedene yayılmasını, sözcükleri alıp götürüşünü, bakışları tüketmesini, onu yıllardır tanıdığım Nevit olmaktan çıkarıp herhangi bir hayvana dönüştürmesini izliyorum. Her şey bitiyor ama o yine de burada. Artık hiçbir şey duymadığını söylüyorlar, acıyı bile. Kimi zaman gözlerinden birkaç damla yaş akıyor. Sonsuz bir çaresizlikle yorganı başımıza çekip sessizce ağladığımız, ağlamamak için kendimizi sıktığımız ama içimizde yükselen ince sızının gözlerimizden inen yaşlara dönüşmesini engelleyemediğimiz çocukluk günlerine benziyor. Şimdi o acıların nasıl da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Biz büyüdükçe acı azalıyor sanki. Ama sonra bir gün ansızın gözlerde, saçlarda, yüz çizgilerinde, ellerde derin, hiç silinemeyecek izlerle beliriveriyor. Çoğu kez de görünmüyor. İçimizdeki boşluklara yayılıyor. Bir yürek sıkıntısı. Bu gizlerini çözülmemiş haritanın hiç adlandırılmamış ülkelerine yerleşiyor. Mutluluksa iz bırakmayacak kadar kısa ve çabuk geçiyor. Şişedeki sıvı büyük damlalarla akıyor. Parantez içinde bir öğle vakti onunla deniz kıyısında yürüyoruz. Kıyının öteki ucuna gitmeyi, oradaki manzaraları görmeyi istiyoruz. Saçlarımız ıslak, nevit kırmızı, mavi kareli şortunu giymiş. Parantez sonu. Damlaların sesini duyduğumu sanıyorum. Parantez içinde. Ya da çok eskiden çocukluğumuzun mağaralarını sonunda görebilecek yaşa geldiğimizde orada ateş yakıp belki de ilk kez bütün bir yaşamdan söz ettiğimiz gün dinlediğimiz dalgaların sesini. Parantez sonu. O renksiz sıvı plastik boruların içinden kollarını açılmış deliklere gidiyor. Parantez içinde. Okulu bitirdiğimiz gün saçlarımızı tararken, giysilerimizi denerken aynada karşılaşıyoruz. Çirkinim ben. Kısa boyluyum. Hiçbir zaman kızlarla senin kurduğun gibi rahat ilişki kuramam dediğini duyuyorum sanki. Onca yıl, onca gece, onca gün birlikte olduk. Ve o gün aynada gerçekten bunları düşünüp düşünmediğini hiç bilemedim. Parantez sonu. Göğsü inip kalkıyor. Parantez içinde. Bir çocukluk günlüğünde beni nasıl kıskandığını okumuştum gizlice. Ama çok sonra o zamanlar ikimiz de peşinden koşturan, sarı kıvırcık saçlarını savurmaktan ve bedeninin güzelliğini göstermekten hoşlanan o aptal kızı mı yoksa birbirimizi mi paylaşamadığımızı çıkartamadım. Parantez sonu. Bir makina kalp atışlarını sayıyor. Parantez içinde. Sayısız ayrıntıyı bir araya getiremiyorum. Getirsem de ona duyduğum sevgiyi karşılamıyor. Bu onunla aramızda geçen sessiz saatlerin, unutulmuş saatlerin kendiliğinden kurduğu bir şey sanki. Parantez sonu. Makinede kalp atışlarının sesini duyuyorum. Ama bize yüreğimizdeki boşlukları, o boşluklara yerleşmiş acıları, bilinçten yüreğe, yürekten bilince giden yolların taşıdığı gizemli görüntüleri gösterecek bir makine yok. Daha önce hiç böyle acı duymadım. Katılaşan, cisimleşen, sanki karşımda beliriveren bir acı duymadım. Zaman geçmiyor. Günün azalması, onun biraz daha uzaklaşması o tek tek damlayan sıvıyla ölçülebiliyor. Telgraf geldiği gün evdeydim. Yeni tanıdığım bir kadınla birlikte onun anlattıklarını dinliyordum. Bu başkalarınınkine benzer ama farklı küçük ayrıntıları olan yaşamı. Kapıyı açtım, telgrafı aldım. Biraz şaşırdım. Kız kardeşinden geliyordu. Okudum. Nevit çok hasta. O günlerde kim bilir kaçıncı kez bir kadınla yeniden buluşmak, yeniden o çok ince çizgiyi çizmek ve bu oyunu bozmadan sürdürebilmek için direniyordum. Bir sabah kar yağıyordu. İlk kar yağıyordu. Ve nehir kıyısında eski plaklarla dünyanın genç yüzünün henüz bir şeyleri değiştirebileceğini umduğu yılların plaklarıyla dolu bir odaya girdik. Bir kahvede karşılaştıktan az sonra o plakları karıştırırken yıllar bir dostun yüzüyle, bir başka evin görüntüleriyle, bir sokakla, bir kavga anıyla zihnime çarpıyordu artık. Hiç gitmediğim yerler, artık hiç görmediğim insanlar. O günlerin coşkusu çoktan yitirilmişti. Burada duvarlarda güzel resimler asılıydı. Fotoğraflarda kim olduğunu henüz bilmediğim genç insanlar vardı. Birdenbire bir başkasının yaşamıyla, insanlarla, anılarla dolu bir başka geçmişle daha karşılaşıyordum ve çok ağır gelecekti. O kahvesini içiyor, dışarıyı seyrediyor, birkaç dergiyi karıştırıyordu. Konuşmuyorduk, plak kapaklarına bakıyordum. Farklı kentler, farklı sabahlar, benzer yalnızlık anları. Bir başka kadın, bir başka sevgili, birkaç eski dost. Çocukluk günlerinin güvenli odaları. O günlerde ve şimdi hiç peşimi bırakmayan o derin uğultu. Çocukluk çağrışımları. İki çocuk bir direğe sarılmış dönüyorlar. Uzakta beyaz saçlı bir kadın oturduğu yerden onlara bakıyor. Dün o çocukların sonsuzluk duygusuyla dolu oyunları, yarın o yaşlı kadının durgun bakışı yaşamım. Kendi kendime, şimdi yeni bir yerlisin, yeni bir kadınla birliktesin. Asla bilemeyeceğim bir sürü kağıt sağladı ondan hoşlanmamı bir görüşte. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyor, yeniden başla diyorum. Bana neden böyle yorgunsun, sanki çok uzaklardan gelmiş gibisin diyor. Hala oradayım, çok uzaktayım. Yıllardır gazete okumadım, televizyon seyretmedim, radyo dinlemedim. Sokakta yürürken duvar yazılarına, reklamlara bakmadım. Kim bilir ne çok savaş vardır. Belki bazı hastalıkların ilacı bulunmuştur. Yanılgımız iyice çoğalmış olmalı. Bunları bilmiyorum, diyorum. Bunu söylediğim anda yıllar önce İstanbul'daki bir günü hatırlıyorum. İlk kar yağıyordu. Laventura'yı seyrettik. Kar sisli gecedeki evlerin üzerine, vapurların güvertesine yağıyordu. Bir kadın çözümsüz bir ilişkide, hastalanmış bilincimizde kendini yitirmeyi seçiyordu. Bir başka gün kar ayaklarımın altında eriyecekti. Saatlerimi bir geceliğine kaldığım bir evde unutulmuş olacaktım. O zaman kadınla erkek arasında, bir insanla öteki arasında sürecek hiçbir şey olmadığını anlayacaktım. O filmi görüp görmediğimi soruyorum ve bambaşka bir filmi anlatıyorum ona. Uzun uzun, sonunu hatırlayamayacağım, hiç görmediğim bir film. Plakları çalmak istiyorum. Bu plaklar benim değil. Burada bir süre kalan bir dostumun diyor. Onunla sevişirken o güne dek seviştiğim kadınları hatırlıyorum. Selin'i değil, yüzündeki çocuksu ifadeyi görünce sarılıp uyumak istiyorum. Ama sevişmeye devam ediyor. Zaman zaman durdurup yüzüne bakıyorum. Ne yapacağını bilemiyor. Sonra ağladığımda sanki birçok erkekle birden beraberdim. Seni anlamam imkansız. Bir araya gelemeyecek parçalardan oluşuyorsun diyor. Oysa yaşamda bir araya gelmiş, bütünleşmiş bir filmin, bir romanın yalancı kurgusunu taşıyan ne var ki? Bu yalnızca bizim aldanmamız. Hiçbir şey bizi bir bütün, mükemmel bir biçim haline getiremez. Ne kadar yalnızsın diyor, ne kadar yalnızım. Gelmeden önce ona, biri ölüyor, İstanbul'a gidiyorum. Orada yerini bile unuttuğum başka mezarlar var. Orada mezarlıklar ve uzak deniz kıyıları hala çok güzel olmalı. Belki dönmem demiştim. Bana bir yaşam taşı veriyor. İşte şu elimde tuttuğum çok küçük mavi küre, ona bütün kentlerde farklı ışıklarda bak. Ondan yaşamını, sonraki yaşamının düşsel öngörüntülerini izleyeceksin, diyor.